Annem ve Hayatın Anlamı. Irvin Yalom.
Ayrım 11.
Bir daha hiç incinmemenin yolunu bulmuştum. Eğer kimsenin benim için önemli olmasına izin vermezsem, bir daha asla böyle bir kayıp yaşamazdım. Bu karar hayatında nasıl bir rol oynadı? Sonraki 10 yıl içinde hiç kimseyle bağlantı kurmadım. Hiç riske girmedim. Pek çok erkek tanıdım ama ilişkiyi hemen kopardım. Onlar ciddileşmeye ve ben bir şey hissetmeye başlamadan önce. Ama sonra bir şeyler değişti. Evlendin. Bu nasıl oldu? Jack'i 4. sınıftan beri tanıyordum ve nedense evleneceğim kişinin o olacağını düşünürdüm hep. Hayatımdan çıkıp bir başkasıyla evlendiği zaman bile geri geleceğini biliyordum. Abim onu tanır ve saygı duyardı. Sanırım abimin Jack'i takdis ettiğini söyleyebilirsiniz. Yani Alan'ın Jack'i onaylaması onunla evlenme riskine girmene izin verdi. O kadar basit değil. Uzun, çok uzun bir zaman aldı. Ve o zaman bile genç ölmeyeceğine yemin etmeden Jack'le evlenmeyi kabul etmedim. Irene'in ironisini takdir edip gülümsemesini görmek için gülümseyerek ona baktım. Ama o gülmüyordu. Irene ironik değildi. Son derecede ciddiydi. Bu senaryo çalışmamız boyunca tekrar tekrar gerçekleşecekti. Ben mantığın sesi olmak için seçilmiştim. Yemi çoğu kez yutuyordum. Mantıksızlığıyla karşı karşıya geliyordum, tartışıyordum, onun mantığına sesleniyordum. Kesin, bilimsel şekilde törpülenmiş aklını uyandırmaya çalışıyordum. Diğer zamanlarda yalnızca bekliyordum. Ama sonuç hep aynıydı. Tek santim bile kıpırdamıyordu. Konumundan asla vazgeçmiyordu. Ve ben onun ikili doğasına, akıl almaz mantıksızlığının sınırladığı olağan dışı açıklığına hiç alışamadım. Ders 2. Ceset Duvarı. Irene'in ilk rüyası gelecekteki ilişkimizin doğasını belirlediyse, ikinci yıl gördüğü rüya bunun tersiydi. Geriye dönük, hali hazırda birlikte geçtiğimiz yolu aydınlatan bir ışıktı bu. Bu ofiste, bu sandalyedeyim. Ama odanın ortasında, ikimizin arasında garip bir duvar var. Sizi göremiyorum. Başlangıçta duvarı açık bir şekilde göremiyorum. Düzensiz bir duvar. Üzerinde pek çok çatlak ve kabartı var. Küçük bir kumaş parçası görüyorum. Kırmızı, ekoseli bir kumaş. Sonra bir el fark ediyorum. Sonra da bir ayak ve bir diz. Artık ne olduğunu biliyorum. Birbiri üstüne yığılmış cesetlerden oluşan bir duvar bu. Peki rüyadaki duygun neydi Irene? Hemen hemen her zaman sorduğum ilk soruydu bu. Rüyadaki duygu çoğu kez anlamının merkezine götürür bizi. Hoş değil, korku dolu. En güçlü duygum başlangıçtaydı. Duvarı görüp kaybolduğumu hissettiğimde. Tek başıma, kaybolmuş, korkmuş. Bana duvarı anlat. Şu anda tarif ettiğimde kulağa ürkütücü geliyor. Auschwitz'teki ceset yığınları gibi. Ve o kırmızı kumaş parçası. O deseni biliyorum. Jack'in öldüğü gece giydiği pijamaydı o. Ama nedense duvar ürkütücü değildi. Yalnızca oradaydı. Benim incelediğim ve araştırdığım bir şeydi. Korkumun bir kısmını yatıştırmış olabilir. Aramızdaki ceset duvarı. Bundan ne çıkarıyorsun Irene? Bir esrar yok bunda. Bütün rüya bir esrar değil. Yalnızca baştan beri hissettiğim şey. Rüya, bütün o cesetler ölümler yüzünden beni gerçekten göremeyeceğini söylüyor. Hayal edemezsin. Sana hiçbir zaman hiçbir şey olmadı. Hayatında bir trajedi yaşamadın hiç. Irene'in hayatındaki kayıplar artmıştı. Önce abisi, sonra terapimizin ilk yılının sonunda ölen kocası, birkaç ay sonra babasına ileri prostat kanseri teşhisi kondu, ondan kısa bir süre sonra da annesi Alzheimer hastalığına yakalandı. Ve sonra terapide ilerleme kaydetmiş gibi görünürken 20 yaşındaki vaftiz oğlu, hayat boyu sahip olduğu yakın arkadaşı olan kuzeninin tek çocuğu bir tekne kazasında boğularak öldü. Bu son kaybın neden olduğu burukluk ve kederin ortasında bu cesetler rüyasını görmüştü. Devam et Ayrin, dinliyorum. Demek istediğim şey beni nasıl anlayabilirsin ki? Senin hayatın gerçek dışı, sıcak, rahat, masum, bu ofis gibi. Arkasındaki tıka basa dolu kitaplığı ve pencerenin hemen dışında parıldayan kırmızı renkli Japon ismenden ağacını gösteriyordu. Eksik olan tek şey parlak desenli yastıklar, şömine ve çıtırdayan ateş. Ailen etrafında, hepsi aynı şehirde ve kırılmamış bir aile zinciri. Kayıp hakkında gerçekten ne bilebilirsin ki? Kayıpla daha iyi başa çıkabileceğini mi düşünüyorsun? Varsayalım karın ya da çocuklarından biri şu anda ölmek üzere. Ne yapardın? O kendinden hoşnut çizgili gömleğin bile, ondan nefret ediyorum. Onu ne zaman giysem yüzümü buruşturuyorum. Söylediği şeyden nefret ediyorum. Ne söylüyor? Ben bütün problemlerimi çözdüm. Seninkileri anlat. Bu duyguları daha önce de ifade etmiştin ama bugün çok güçlüler. Neden şimdi? Ve bir rüya. Neden bu rüyayı şimdi gördün? Eric'le konuşacağımı söylemiştim sana ve dün onunla akşam yemeği yedim. Ve Eric ve rüya arasında bağlantı kurmam gerektiğini ima eden o sinir bozucu duraklamalarından birindeydi yine. Bu adamdan yalnızca bir kez söz etmiş, karısının 10 yıl önce öldüğünü ve onunla Yas'la ilgili bir konferansta tanıştığını söylemişti. Ve benim söylemekte olduğum her şeyi doğruladı. Jack'in ölümünün üstesinden gelmem konusunda sizin son derece hatalı olduğunuzu söyledi. Ölümün üstesinden gelemezsin. Asla kurtulamazsın ölümün etkisinden. Eric'in yeni bir karısı ve 5 yaşında bir kızı var ama yarası hala kanıyor. Her gün ölmüş karısı hakkında konuşuyor. O beni anlıyor ve inanıyorum ki bunu yalnızca yaşamış olanlar anlayabilirler. Dışarıda sessiz bir yeraltı topluluğu var. Yeraltı topluluğu mu? Diye sözünü kestim. Gerçekten tanıdığınız insanlar, bütün hayatta kalanlar, yasta olanlar. Bunca zamandır Jack'ten kopmam, hayata dönmem, yeni bir aşk bulmam için ısrar ediyorsun. Bunların hepsi bir hata. Senin gibi hiç kayıp yaşamamış olanların kendinden hoşnutluklarının doğurduğu bir hata. Yani yalnızca yaslı olanlar yaslıları tedavi edebilirler, öyle mi? Bunu yaşamış olan birisi yapabilir. Bu konuyu bu alana girdiğimden beri duyuyorum diye patladım. Yalnızca alkolikler alkolikleri tedavi edebilir, öyle mi? Ya da uyuşturucu bağımlıları uyuşturucu bağımlılarını. Ve anoreksiyayı tedavi etmek için de yeme bozukluğun olması ya da duygulanım bozukluklarını tedavi etmek için depresif ya da manik olman gerekiyor, öyle mi? Şizofreniğin şizofreniyi tedavi etmesini ne istiyorsun? Irene beni nasıl harekete geçirmesi gerektiğini biliyordu. Beni en çok kızdıran şeyleri bulup dikkati ona çevirmek gibi esrarengiz bir becerisi vardı. Oo, hayır, bunu yapma diye karşılık verdi. Redcliffe'deki tartışma ekibinin kaptanıydım ve bu stratejiyi çok iyi biliyorum. Saçmalığa indirgeyerek çürütme. Ama işe yaramayacak. Kabul et. Söylediklerimde gerçek payı olduğunu biliyorsun. Hayır, kabul etmiyorum. Terapistlerin eğitimini tamamen gözden kaçırıyorsun. Benim alanımdaki eğitim tamamen bununla ilgili. Hassasiyet, eş duyum kazanmak, diğerinin dünyasına girebilmek, hastanın yaşadıklarını yaşayabilmek. İyice sinirlenmiştim ve geri çekilmemeyi öğrenmiştim. Duygularımı serbest bıraktığımda çok daha iyi çalışabiliyorduk. Irene ofisime konuşamayacak kadar depresif bir şekilde gelebiliyordu ama dalaşmaya başladığımızda kaçınılmaz bir şekilde canlanıyordu. Burada Jack'in rolünü üstlendiğimi biliyordum. Irene'e karşı gelebilen tek kişi oydu. Soğuk tavırları, diğerlerinin kendisinden kraliçe diye söz eden cerrahi stajyerleri gözünü korkutuyordu ama Jack hiçbir zaman ona boyun eğmiyordu. Irene bana onun duygularını saklama zahmetine girmediğini, çoğunlukla bu saçmalık için vaktim yok diye mırıldanarak odadan çıktığını söylemişti. Yalnızca yaslı terapistlerin yaslı hastaları tedavi edebileceği konusundaki ısrarına sinirlenmekle kalmamıştım. Aynı zamanda Eric'in yasın asla sona ermediği konusundaki görüşünü desteklemesine de kızmıştım. Bu fikir Irene ve benim aramda sürüp gitmekte olan bir tartışmaydı. İnandırıcı kanıtları olan sağlam bir görüşe dayanıyordum. Yani yas tutma çalışması kendini ölmüş olandan ayırıp enerjiyi diğerlerine yönlendirmekten oluşuyordu. Freud, yasın bu şekilde anlaşılmasını ilk kez 1915'te Yas ve Melankoli'de ayrıntılarıyla açıklamıştı ve o zamandan beri bu yaklaşım çoğu klinik gözleme dayanan ve deneysel çalışmayla desteklenmişti. Irene'le çalışmaya başlamadan hemen önce tamamladığım benim kendi çalışmamda incelediğim her dul, yavaş yavaş ölmüş olan eşten kendini ayırıp yeni birine veya bir şeye yatırım yapmıştı. Ve bu en sevgi dolu evlilikler için bile geçerliydi. Aslında en iyi evlilikleri yaşamış olan dulların çoğunun yas ve ayrılma sürecini derinden çatışma yaşayanlardan daha kolay geçtiklerini gösteren güçlü kanıtlar bulmuştuk. Bence bu ikilemin açıklaması pişmanlıkta yatıyor. Hayatlarını yanlış kişiyle evli olarak geçirenler için eşini kaybetmek daha karmaşıktır. Çünkü kendileri ve boş yere geçen yılları içinde yas tutmak zorunda kalırlar. Irene'in evliliği bana istisnai derecede sevgi dolu ve destekleyici göründüğü için başlangıçta bunun göreli olarak karmaşık olmayan bir yas tutma olacağını düşünmüştüm. Ama Irene çoğu geleneksel yas tutumuna karşı oldukça eleştirildi. Ölen kişiden ayrılmayla ilgili yorumlarımdan nefret ediyor ve araştırmamı elinin tersiyle itiyordu. Biz yaslılar araştırmacıların istediği yanıtları vermeyi öğreniyoruz. Dünya bizim hemen iyileşmemizi istiyor ve kayıplara çok fazla bağlı kalanlar karşısında sabırsızlanıyor. Jack'i rahat bırakması konusundaki her türlü yoruma derinden öfkeleniyordu. Ölümünden 2 yıl sonra Jack'in kişisel eşyaları hala masanın çekmecesinde duruyordu. Fotoğrafları evin her köşesinde asılıydı. En sevdiği dergileri ve kitapları her yerdeydi ve Irene onunla günlük sohbetlerini sürdürüyordu. Eric'le olan konuşmasının benim ne kadar hatalı olduğum fikrini destekleyerek terapiyi aylarca geriye götüreceğinden korkuyordu. Sonunda bu yastan kurtulacağına onu ikna etmek her zamankinden zor hale gelmişti. Kendisiyle aynı fikirde olan, gizli sessiz topluluğa olan aptalca inancına gelince bu yalnızca bir başka mantıksız kibir kalabalığıydı. Bu kavramı bir cevapla değerli kılmanın bir anlamı yoktu. Ama her zamanki gibi ailenin yorumlarından bazıları tam hedefi vurdu. Bacakları bir trafik kazasında kırılan İsveçli heykeltıraş Alberto Giacometti ile ilgili bir hikaye anlattı. Caddede ambulansın gelmesini bekleyerek yatarken sonunda başıma bir şey geldi dediği duyulur. Ne demek istediğini çok iyi biliyorum. Irene beni çok iyi yakalamıştı. 30 yıldan uzun bir süredir Stanford'da ders verirken aynı evde yaşamış, çocuklarımın aynı okullara gitmelerini izlemiş ve hiçbir zaman karanlıkla yüzleşmek zorunda kalmamıştım. Dayanması zor, zamansız ölümler yaşamamıştım. Babam ve annem yaşlıyken ölmüştü. Babam 70, annem 90 yaşındaydı. Benden 7 yaş büyük olan ablam sağlıklıydı, hiç yakın bir arkadaşımı kaybetmemiştim ve 4 çocuğum yakınımdaydı ve sağlıklı bir biçimde büyüyorlardı. Varoluşçu çerçeveyi benimsemiş bir düşünür olarak böylesi iyi, korunmalı bir hayat dezavantajdı. Pek çok kez üniversitenin fil dişi kulesinden çıkma riskine girip gerçek dünyanın zorlu işleri içine girmeyi istemiştim. Yıllar boyunca bir yıllık ücretli iznimi bir işçi olarak, belki Detroit'te bir ambulans şoförü veya Bowery'de ayaküstü yemek yenen bir yerde aşçı veya Manhattan'daki bir şarküteride bir sandviç hazırlayıcısı olarak geçirmeyi hayal etmiştim. Ama bunu hiç yapmamıştım. Bir meslektaşın Venedik'teki bir dairesi ya da Como Gölü kıyısındaki Belago'da hocalık dayanılmaz gelmişti. Hatta evlilik ayrılığının geliştirici deneyimini hiç yaşamamış ve yetişkin yalnızlığıyla hiç karşılaşmamıştım. Karım Marilyn'le 15'inde tanışmış ve onun aradığım kadın olduğuna hemen karar vermiştim. Onunla evleneceğime dair bir arkadaşımla 50 dolarına bahse bile girmiştim ve 8 yıl sonra almıştım bu parayı. Evliliğimiz her zaman sakin olmamıştı. Sturm ve Drunk için Tanrı'ya şükürler olsun ama karım hayatım boyunca sevecen bir arkadaş olmuştu ve her zaman yanımdaydı. Bazen kenarda yaşayan, hayatlarını temelden değiştirme cesareti olan, taşınan, işlerini mesleklerini değiştiren, boşanan, her şeyi yeni baştan başlayan hastaları gizlice kıskandığım olurdu. Röntgenci olmaktan endişeleniyor ve hastalarımı gizliden gizliye benim yerime atlamaları için cesaretlendirip cesaretlendirmediğimi merak ediyordum. Bütün bunları ayrına anlattım. Hiçbir şeyi atlamadım. Hayatım hakkında haklı olduğunu söyledim ona bir noktaya kadar. Ama trajedi deneyimim olmadığı konusunda yanılıyorsun. Trajediyi kendime yaklaştırmak için elimden geleni yapıyorum. Ölümümü odakta tutuyorum. Seninle birlikteyken karımın ölümcül bir hastalığı olmasının nasıl bir şey olacağını hayal ediyorum ve tarif edilemez bir üzüntü yaşıyorum. İlerlemekte olduğumun, başka bir hayat aşamasına geçtiğimin farkındayım, hem de çok iyi. Stanford'dan erken emekli olmak kaçınılmaz bir adım. Yaşlanmanın bütün işaretleri, yırtılan diz kıkırdağım, bozulan görüşüm, sırt ağrılarım, yaşlılık kireçlenmelerim, kırlaşan sakal ve bıyığım, kendi ölümüme dair rüyalarım, hayatımın sonuna doğru yaklaştığımı söylüyor bana. 10 yıl boyunca Irene beni trajedinin özüne çekebilirler umuduyla kanserden ölmekte olan hastalarla çalışmayı tercih ettim. Bu gerçekten oldu ve tekrar 3 yıllık bir terapiye girdim. Psikiyatri eğitimimde benim için çok önemli olan Varoluş adlı kitabın yazarı Rollo May'e gittim. Bu terapi benim daha önce yaptığım bütün kişisel çalışmalardan farklıydı ve kendi ölüm yaşantıma derinlemesine daldım. Irene başını salladı. Bu hareketi biliyordum. Karakteristik hareket topluluğu, 2-3 yumuşak baş sallamasını takip ettiği keskin bir çene hareketi, oldukça tatmin edici bir cevap verdiğimi gösteren bedensel Morse alfabesiydi bu. Testi geçmiştim şimdilik.
Ayrım sonu.